Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevi'de kaldığımız yerden devam ediyor. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan, muhalat imkansızlıklardan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan, yani Allah'ı inkar etmek ya da Allah'a eş ortak koşmanın imkansızlıklarından bir taneyi beyan edeyim ki şirkin Allah'a ortak koşmanın ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler şöyle ki. Şu alemi Cenab-ı Hakk'a isnat ettiğimizde alemin yaratılışını ve eşyayı icat etmek ve eşyanın icadını izah etmek çok kolay. Ama tabiata, sebeplere tesir verdiğimizde, onları Allah'ın ortağı koştuğumuzda ya da Allah yok farz edip şu alemi ve içindeki eşyanın icadını izaha çalıştığımızda üstadımız diyor ki binlerce imkansızlığı ve izahsızlığı görürsün. Ben onlardan bir taneyi beyan edeyim ki diyor. Küfür ve şirk yolundan gitmenin mümkün olmadığı anlaşılsın. Şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman, bakın acayip kelimeler bunlar. Cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman, üstadımız diyor ki küfür iki kısımdır. İki kısımdır. Bir diyor ademi kabul, iki kabulü adem. Birincisi diyor cehalettir diyor. Allah yok der ama Allah'ın yokluğunu ispat etmeye çalışmaz. Bunun inkarı diyor cehalettir, gaflettir. Başını kuma sokmuş, güneşi inkar ediyor. Ama güneşin yokluğuna ait bir delil getirmiyor. Bununla da uğraşmıyor. Üstad diyor ki biz küfrün bu cihetiyle uğraşmayız. İkincisi Allah yoktur der ve kendi küfrünü ispat etmeye çalışır. Allah'ın yokluğunu ispat etmeye çalışır. Allah'ı şu alemdeki faillik ve yaratıcılık makamından azledip farklı failler ve yaratıcılar bulmaya çalışır. Darwinizm gibi, ateizm gibi. Üstad diyor ki bizim muhatabımız bunlardı ve biz bunların diyor bel kemiğini kırdık. Üstad diyor ki şimdi bakın cehalet sarhoşluğunu terk et. Küfrün birinci çeşit. Allah yoktur diyor ama şu yokluğu bana bir anlat bakalım. Ya bununla mı uğraşacağım canım diyor. Yüzünü çeviriyor. Ademi kabulü terk edip ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman kabulü ademe geçtiği zaman. Evet ben Allah yok dedim. O zaman bu alem nasıl yaratıldı? İnsan nasıl meydana geldi? Varlıklar nasıl oldu? Bunu izah etmek zorundayım. Benim için çok kolay. İnsan nasıl yaratıldı? Allah yarattı. Allah kabul etmiyorsa insan nasıl yaratıldı sorusuna cevap bulmak zorundasın. Artık ademi kabulü bırak. Kabul ademe geç. Küfrüne ilim gözüyle bak. Cehalet gözüyle bakma. İşte cehalet sarhoşluğunu terk edip yani ademi kabulü bırakıp İlim gözüyle küfrüne baktığı zaman kabulü ademe geçip küfrünü izah etmek, ispat etmeye çalıştığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için, yani inkarına inanabilmesi için ve inkarını izah edebilmesi için bakın ne yapmak zorunda? Bir zerre-i vahideye, tek bir atoma bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye, her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Ya acayip bir cümle kardeşim. Eğer küfrünü ispat etmek, izah etmek istiyorsa bir şunu yapacak. Her bir atoma bir ton ağırlığında bir yük yükleyecek. Bu ne demek? Örneklerle açalım. Benim gözümü yapan şey hücreler değil mi? Hücreler neden meydana geliyor? Atomlardan meydana geliyor. Eğer bu gözü haşa ve kella Allah yapmadıysa, bu gözü atomlar yaptıysa, bakın atoma neler vermek zorundayım. Bu atomlar ilim sahibidir ki göz gibi harikulade bir aleti, uzvu, cihazı yapmışlar. İlmi olmayan gözü yapabilir mi? Öyle bir göz yapmışlar ki güneşin ışığını biliyor, o ışıktaki eşyayı algılayabiliyor. Bu gözü yapabilmek için güneşi tanıması lazım, ışığı bilmesi lazım. Demek ki bu atomlar kendilerinden haberleri yokken, hayatları yok ama güneşi de tanıyorlar. Peki bu atomlar, ya şu gözde ne kadar acayip vazifeler var. Hikmet sahibi. Gözü yapmak için nasıl bir kuvvet lazım? Kudret sahibi. Gözü yapmayı, gözü yapmamaya tercih ediyor. İrade sahibi. Bakın, tek bir atoma bir ton ağırlığında bir yük yükletme. Ya bu göz yapmak için nasıl bir ilim lazım, nasıl mühendislik lazım, nasıl bir kudret lazım, nasıl bir hikmet lazım, nasıl bir sanat lazım, nasıl bir irade lazım, saymakla bitmez. Bütün bunları o atoma vereceksiniz. Bakın bu yetmiyor. Her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline verme. Bu da acayip bir şey. Bu arada okuduğumuz yer daha evvel Mesnevi'nin başında mütalaa ettiğimiz Lemaat isimli eserin 4. lemasında anlatılan dil. Yani dileyen kardeşlerim 4. lemanın videosunu seyredebilirler. Aynı izahları orada yapmaya çalıştık. Şimdi bakın şu elimi ne yaptı? Atomlar meydana geliyor, getirdi sebepler. Ben diyorum ki bak bunun izahına kadar kolay. Şu elin yapısı Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcuttur. Kaderin manevi kalıpları vardır. Manevi kalıplar. Allah'ın kudreti atomları, hücreleri, zerreleri o manevi kalıplara girmeye mecbur eder. Bir emirle atomlar manevi kalıplara girer, el olur. Niye bu izah yapmak zorundayım? Bir eşyanın icadı için önce bir kalıp lazım. Bir pimpon topu yapmak isterseniz önce kalıbını yaparsınız. Kalıp olmadan eşya yapılmaz. Kalıp lazım. Bak biz kalıp bulduk. Allah'ın ilminde manevi kalıplar var. İlmi kalıplar, kaderi kalıplar. Allah böyle şeklini böyle takdir etmiş. Manevi bir kalıp vermiş. Kudretiyle atomları sevk ediyor. Atomlar bu kalıplardan çıkamıyor. Şimdi Eğer biz bu elin yaratılışını Allah'ın ilmine, kudretine vermezsek, eşyanın icadı için ne lazım? Kalıp lazım. O zaman atomların ilmi olmadığından ilmi kalıpları bulunamaz. İlimleri yok ki, çünkü onlar şuursuz, cansız varlıklar. Manevi ve ilmi bir kalıbı yoksa ne olmalı? Maddi bir kalıbı olmalı. O zaman bakın, her bir atom elime girdi, burada el oldu. Başka bir mahluka giriyor bu atom, onda bir göz oluyor. Devamı değişiyor. Bir atom ne kadar şekle giriyorsa her bir atomda o kadar maddi kalıpların bulunması lazım. Başka bir örnek. Üstadımızın örneği. Önümüze bir saksı var. Saksıya elma tohumu attım, elma ağacı çıktı. Gül tohumu attım, gül çıktı. Papatya attım, papatya çıktı. O saksıya yeryüzündeki bütün tohum ve çekirdekleri attığımızda farklı bir çiçek ve ağaç çıkıyor mu? Çıkıyor. Biz şöyle izah ediyoruz. Her bir çiçek, her bir ağaç için Cenab-ı Hakk'ın ilminde manevi kalıplar vardır. Kaderin takdir ettiği kalıplar. Bu çiçek bu şekilde olacak. Cenab-ı Hak kudretiyle atomları hareket ettir. O bir, onun için bir ol emridir bu yani. Atomlar Allah'ın kaderi kalıplarına girer ve farklı farklı mevcutlar ortaya çıkar. Eğer o çiçekleri yaratan Allah olduğunu kabul etmezsek, eşyanın icadını izah etmek zorundayız. O toprağın manevi kalıbı olamaz. Niye olamaz? İlmi yok. Hayatı yok. Hayatı olmadığı için kaderi, manevi kalıpları olamaz. Ama bakıyoruz, ondan çıkan her bir çiçek, her bir yaprak bir kalıptan çıkmış gibi. Manevi kalıbı yoksa o zaman geriye şu kalıyor, o toprağın maddi kalıbı olmalı. Atomları o maddi kalıpların içine sokmalı. Ben bu toprağa hangi çekirdeği ve tohumu attıysam farklı bir mahluk çıkıyor. O zaman şu olması lazım. Hatta bir ağacın yaprakları bile birbirine benzemiyor. O zaman yeryüzünde ne kadar bitki varsa, ne kadar ağaç varsa, onlar ne kadar yaprağı, meyvesi, çiçeği varsa, trilyonlarla ifade edilmez bu. Hepsi o toprakta kalıp olarak bulunmak zorundadır. Üstadımız ne yapmaya çalışıyor? Diyor ki, bana eşyanın icadını izah et. Nasıl oluyor bu? Bir toprakta, bir avuç toprakta bu kadar farklı eşyalar nasıl çıkıyor? Eşyanın yaratılması için ya manevi bir kalıp lazım, kudret sahibi atomları o manevi kalıba girmeye zorlasın. Manevi kalıp yoksa maddi bir kalıp lazım. Niye maddi bir kalıp lazım? Çünkü yaratılan eşyalar kalıptan çıkmış gibi düzgün. Eğer biz bütün bitkilerin, çiçekleri, ağaçları Cenab-ı Hakk'a isnat etmezsek, üstadımız diyor ki, o zaman sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye mecbursun. Bu kadar kalıp olmaz. Başka? Ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olursun. Yani eşyaya bakıyoruz ya, rengi farklı, şekli farklı, boyası farklı. Bitki ise, nebatsa bu meyve, tadı farklı. Eğer bunu Allah yapmıyorsa, bakın ben bir elmaya baktığımda, bir güle baktığımda, bir muza baktığımda, ne bileyim bir çınara baktığımda Allah'ın sani ismini görüyorum. Sanatkar ismi, sanatla yapan. Değil mi? Her bir eserde sanatın incelikleri var. Bir gülü düşünün böyle kardeşlerim. Değil mi? Yapraklar üst üste nasıl geçmiş? Bir menekşeyi düşünün. Nasıl boyanmış yani? Bakın nasıl bir sanat eseri? bir ressam o gülü, o papatyayı, o menekşeyi çiziyor, taklit ediyor. Taklit ettiği resimle ödül alıyor. Onu yoktan ya, nasıl bir sanat? Şimdi onu öyle sanatta Allah yaratmadıysa, tabiat yarattıysa, o zaman sanatın bütün inceliklerini bu tabiat biliyor demektir. Yani tabiat sani, sanatkar ismiyle müsemmadır. O zaman diyor üstadımız, o zaman sen tabiata, bunu kim öğretti? Tabiata sanatın bütün inceliklerine ders vermeye mecbur olursun. Demelisin ki yani bunu insan öğretti. Kim öğretti tabiata? Bak üstadımız ne yapıyor? Şirkin ve küfrün içindeki muhalattan bir ikisini göstermeye çalışıyor. Adem'i kabul kolaydır. Allah yoktur dersin. Başını kuma sokarsın. Acaba var mı yok mu diye düşünmezsin. Eşyanın varlığını izah etmeye çalışmazsın. Küfrüne iman etmeye, küfrünü ispat etmeye çalışmazsın. Bu kolay, bu cehalettir. Ama kabul ade. Yani sen küfrüne ilim gözüyle bakacaksın. Küfrüne itikat edeceksin, küfrünü ispat edeceksin. İşte bu zordu. Bırakın alemin icadını, sineğin kanadını bile izah edemezsin. O sineğin kanadında ilmin tespit edemediği bir bölümünü keşfettiği belki yüzlerce hikmet var. O sineğin gözünde 5000 tane petek var ya. Nasıl izah edeceksin? Sivrisinek geliyor, iğnesini sokuyor, kanı alıp gidiyor. Kardeşlerim, bizler mahlukatın en akıllılarıyız. Hatta bırakın insanı, İnsandan iğne vurmayı ders alan hemşireler, doktorlar bile bazen insanın damarını bulamıyor. Ya bunun dersini almış, okumuş. İğneyi yanlış yere saplıyor. Peki sivrisinek bunu nasıl yapıyor? Allah ilham ediyor. Şimdi Allah inkar etti, olayı izah etmeye çalışıyor. Sivrisinek de işte bir santigratın bilmem 10.000'de 1.000'de 1.000'deki farklılığı algılayabilecek bir kabiliyet vardı. Kan akılan damar daha sıcak olduğu için sinek bu kabiliyetle kanı, kan akan damarı bulur. Bak, bunu sineğe verdi. Sineğe yüklediği yüke bakın. İyi tamam, buna verdi de Cenab-ı Hak bu insan vücuduna, bu insan vücuduna bir hayatın devamı için kabiliyet vermiş. Kanatırsınız, bir müddet sonra kan pıhtılaşır. Bak, kan pıhtılaşmaz, insan ölürdü. Kan pıhtılaşır. Tamam, sinek buldu. Böyle bir kabiliyeti var. İğnesini oraya koydu. İğnesi de yok, şey yapma, dişlerine deliyor. Dişleri. Evvela sinek ona ihtiyacı olduğunu nereden öğrendi? Hadi bunu da kendisi bildi. Bu dişleri nereden yaptı? Hadi onu da kendisi icat etti. Bak neler yüklüyoruz sineğe. Neler yüklüyoruz. İyi de bu kan pıhtılaşacak. Daha sinek iğnesini sokmadan pıhtılaşacak. Ne yapıyor? Bu sefer sinek, sivrisinek, kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir enzim salgılıyor. Allah Allah. Ya bizden kimyagerler bu enzimi yapamıyor. Sineğe bunu kim öğretti? Bakın Allah öğretti demediğimiz zaman bu sinek bir kimyager olmalı. Niye? Hem nasıl bir kimyager? Bunu yapabilmek için insanın vücudunu tanımalı. Kanın pıhtılaşacağını bilmeli. O pıhtılaşmayı engelleyecek enzimleri kimya fabrikasında üretebilmeli. Bunlar ona kim öğretti? Sonra alıyor, o temizleyip iğnesini kılıfına sokuyor. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ile ne kadar kolay. Cenab-ı Hak sineği icat etti. Ona senin rızkın insanların damarlarından akan kandır diye ilham etti. Kanın aktığı damarı bulacak ona bir kabiliyet verdi ve ilhamla, hususi bir vahiy ile ona vahyetti, onu hareket ettirdi.
Bazen o kan gecenin karanlığında yapıyor hocam.
He? Bazen de bunu değil mi? Gecenin karanlığında yapıyor, evet yani. Allah vahyet. Sonra Allah onu ufacık vücudunda, o vücudu bir fabrika yaptı. o hayvanın rızıklanabilmesi için insanın kanının pıhtılaşmasını engelleyecek enzimi o vücutta yarattı, o kana ilka etti. Sineğin bundan haberi bile yok yani. Bunlar vahil oldu. Eğer siz bu ilmi Allah'a vermezseniz, hadi bakalım sinek bunları nasıl yapıyor? İzah et. Hadi sineği izah ettin. Sineğin vücudunda bunun gibi daha binlerce iş var. Sinek nasıl uçuyor, nasıl konuyor, nasıl yönünü buluyor, nasıl ürüyor, nasıl izah edeceksin? Üzadımız diyor ki işte, eğer sen küfrüne ve şirkine ilim gözüyle bakıp Allah yok kabul ettiğimde ben bu eşyayı nasıl izah ederim diye bir düşünsen ve neleri kabul etmek zorunda olduğuna bir baksan, küfründen utanırsın diyor üstadımız. Yani bir sineğe böyle bir ilmi, böyle bir hikmeti, böyle bir kimyagerliği, böyle bir kudreti, böyle bir iradeyi ver babam ver gel. Tek bir Allah kabul edemedi ama Allah'ın isim ve sıfatlarını bir sineğe, sineğin yaratılmasının sebebi olan atomlara, sebeplere, tabiata verdi. Ve subhanallah, ve subhanallah. Kardeşlerim burada kalalım. Zaten üstadımız bu okuduğumuz cümleyi devamında kendisi izah ediyor. İnşallah bir sonraki dersimizde o izahları okuyup devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bihurmetil Fatiha.